Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Seçime doğru.
Değerli dinleyiciler, İran'da 26 Şubat 2016 tarihinde düzenlenecek 10. dönem İslami Şura Meclisi ve 5. dönem Bilgiler Meclisi seçimleri dolayısıyla hazırladığımız sohbetimizin 7. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Şimdiki İslami Şura Meclisi'nin görevlerinden biri İran ve Beşar Tebii grubu arasında gerçekleşen ve Bercam Nükter Anlaşması ile sonuçlanan müzakerelerin sonuç belgesini onaylamaktı. Şimdi Bercam Anlaşması ile elde edilen fırsatları değerlendirerek ileriye ve geleceğe doğru daha güvenli adımlar atmak ve aynı zamanda düşmanların Bercam'ın zayıf yönlerini kötüye kullanmalarını gözetlemek gerekir. Peki ama yeni meclis bu yolda nasıl adım atabilir?
İran'da Bercam Nükleer Anlaşması'nın yürürlüğe girmesi yeni dönem meclisin başlamasına denk gelmiş bulunuyor. Yeni mecliste 26 Şubat seçimlerinden sonra yapısı belirlenince eski meclisler gibi nizamın kırmızı çizgileri sayılan ilkeleri savunması gerekir. Meclis ülkenin yasama kurumu ve yürütme erki yani hükümetin destek ve dayanağıdır. Bu yüzden İran İslam Cumhuriyeti nizamının çevresindeki tehditleri bertaraf etmeye çalışacaktır. Bercam sonrası getiriler aslında İran için bir başarı ve bir fırsat sayılır. Nitekim Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de birçok konuşmasında vurguladığı üzere bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek ve bu arada düşman nüfuzundan da gafil olmamak gerekir.
Bu çerçevede İslami Şura Meclisi sahip olduğu yetkileri kullanarak bir yandan İran diplomasisinin kazanımlarını kullanarak İran milletinin haklarını savunurken diğer yandan düşmanların çeşitli sahalara nüfuz etme yollarını kapatması gerekir. İç arenada hiç kuşkusuz nizam düşmanları inkılapçı güçleri ikiye bölerek nizamın iç arenada birlikteliğine darbe indirmeye çalışacaktır.
Bazı Amerikalı senatörlerin seçimler sırasında İran'a gözlemci sıfatı ile gelmek istedikleri gibi gündem saptıran konuların ileri sürülmesi aslında İran'da seçimlerde kutuplaşmalara yol açmayı amaçlayan senaryolardan biridir. Gerçi bundan önce de Bercam Nükleer Anlaşması İslami Şura Meclisi'nde ele alındığı sırada bazı batılı siyaset ve medya çevreleri de benzer senaryolar üzerinde durmuştu. Çünkü bu kesim İran'ın iç arenasında bu konu üzerinde muhtemel ihtilaf ve sürtüşmelerin üzerine özel hesap açmıştı. Gerçekte düşmanın bu tehlikeli stratejisiyle mücadele etmek ve nüfuz yollarını tıkamak için tek yol nizamın çıkarları ekseninde birleşmek ve inkılap düşmanlarının güttüğü hedeflerin mahiyetlerini tanımaktır. Bu konu özellikle Bercam sonrası dönemde dış politika arenasında daha büyük önem arz ediyor.
Amerika'nın bölgesel ve küresel arenalarda izlediği stratejilerinden biri, İran İslam Cumhuriyeti nizamının ilke ve değerlerinden uluslararası arenalarda değişebilen ilke ve değerler gibi göstermeye çalışmaktır. Daha açık bir ifade ile Amerika'nın bu bağlamda güttüğü hedeflerinden biri, İran'ın dış politikasının temel ilkelerine pazarlık konusu olabilecek İlkeler gibi göstermektir. Öyle ki başka ülkelere Amerika'nın izlediği hedeflerin doğrultusunda İran'ı esnetmenin mümkün olduğunu telkin etmek istiyor.
Amerika'nın bu doğrultuda izlediği bir başka stratejisi, İran ve bölge ülkeleri arasında güvenlik alanında güvensizlik atmosferini hakim kılmaktır. Bu çerçevede Amerika'nın güdümünde hareket eden Arabistan gibi bazı ülkelerin Mercam nükleer anlaşması yürürlüğe girdikten sonra İran'a karşı izlediği mantıksız ve bilinçsiz ve kışkırtıcı davranışlarını örnek vermek mümkün. Aslında bu tür konular İran'ın dış politika kurumu için sorun oluşturduğu kadar İslami Şura Meclisi için de hassasiyet uyandıran konulardır. Bu yüzden 10. dönem meclisi bu sorunlarla şimdiki meclise kıyasla daha fazla uğraşacağı kesindir. Zira tüm bu entrikaların amacı İran'ın bölgesel güvenlik dengelerinde konumunu pasifize etmeye, ayrıca bölgeyi güvensizliğe sürüklemeye yöneliktir.
Ekonomik açıdan bakıldığında 10. meclisin yaptırımlardan sonraki yeni dönemde oluşan yeni şartlara göre rolü daha önemli sayılır. Gerçekte 10. meclis, hükümet direniş ekonomisi temelinde hazırlanan 6. 5 yıllık kalkınma programını uygulamayı gündemine aldığı bir sırada çalışmalarına başlıyor ve doğal olarak da bu programda başarılı olmak ve direniş ekonomisinin hedeflerin gerçekleştirmesi 10. meclisin desteği ve icraatına bağlı. Amerika'nın iktisadi alanda hedefi Mercam nükleer anlaşmasından öncesine kadar iktisadi baskı ve kuşatma ile İran'a teslim almaya zorlamaktı. Ancak şimdi İran ekonomisi Mercam'dan sonra iktisadi ve sanayi alanlarında sahip olduğu potansiyel kapasiteleri harekete geçirmeyi amaçlıyor. Bir başka ifadeyle şimdi Batı yaptırımların aracılığıyla İran ekonomisini olumsuz yönde etkileme gücünü kaybetti. Ancak yine de Amerika ve Batı'nın güvenilmez olduğu ve davranışlarını tahmin etmenin zor olduğu noktasından hareketle Amerika ve Batı'nın başka mesnetsiz bahanelerle eski baskılarını yeniden uygulamaya başlamaları da muhtemel sayılır.
Kuşkusuz bu şartlarda İran iktisadi altyapılarını takviye etmesi veya bir başka ifadeyle direniş ekonomisi ekseninde hareket ederek Batı'nın Mercam'dan sonraki dönemde iktisadi nüfuz yollarını kapatması gerekir. Gerçekte bir yandan Amerika'nın yükümlülüklerine ve istediği politikalara yönelik güvensizlik, öbür yandan küresel ekonomide yaşanan ciddi çalkantılar, ekonominin sadece petrole bağımlı olmaması gerektiği gerçeğini ortaya koyuyor. Bu yüzden İran ekonomisi petrole bağımlılıktan kurtulma yolunda ilerleyerek sanayi sektörlerinde üretim kapasitesini ve petrol dışı ihracatını artırmaya çalışıyor. Bu süreçte ise meclisin direniş ekonomisinin hedeflerinin gerçekleşmesinde ve yine dış ilişkilerde ifa edeceği rol belirleyici olacaktır. Gerçekte meclis hükümete vereceği destekleriyle bir yandan düşmanın nüfuz yollarını kapatırken diğer yandan da ülke ekonomisini Mercam ve yaptırımlardan sonraki dönemde gerçek kazanan taraf olma yönüne sevk edebilir. Bu bağlamda meclis 6. 5 yıllık kalkınma programı ile ilgili yasa tasarılarını ve gerekli kanunları onaylamak suretiyle iç kapasiteleri geliştirerek mevcut şartları İran ekonomisi için büyük bir fırsata dönüştürebilir.
Öte yandan bu hedeflere ulaşma temennisi 10. meclisten beklentileri yükseltti anlaşılıyor. Nitekim İran milleti seçimlerde adayların iktisadi ve siyasi ve sosyal hedeflerin doğrultusunda programlarını gözeterek milletvekillerini seçecek. Buna göre yaptırımların kaldırılmasıyla beraber ekonomik reformlar hükümetin politikalarından öncelikleri arasında yer alması gerekir. Aksi takdirde ekonomik kalkınma ve büyümenin zorlaşacağı kesindir. Nitekim herhangi bir büyüme yaşandığı takdirde geçici olabilir. Bu yüzden ülkenin genç insan gücünü kullanmak, dış sermayelere cezbetmekten ve özel sektörün faaliyetlerine desteklemek ve en yeni teknolojilerden yararlanmak suretiyle ülkenin uzun vadeli iktisadi büyümesine gereken zemini hazırlamak şarttır. Kuşkusuz tüm bu programlar ve hedeflerin gerçekleşmesi için meclisin çıkaracağı yasalar gerekli. Her halükarda İran ekonomisinde büyümeye şahit olmak için en başta petrol satışından elde edilen gelire veya serbest bırakılan mal varlığına dayanmaktan vazgeçmek gerekir.
Genel olarak İran ekonomisinde verimliliği artırmak için 3 etken gereklidir. Bunlardan ilki petrol gelirlerinden doğru biçimde yararlanmak, ikincisi ekonomik reformları gerçekleştirmek, üçüncüsü de sanayi ve hizmet sektörlerinde yatırımları genişletmektir. Ki bunların hiçbiri meclisin destekleri olmaksızın gerçekleştirilemez. Eğer İran gelecek 10 yılda %6 ila 8'lik bir ekonomik büyümeyi yakalayabilirse, genç nüfusu ve dış sermaye cezbi ve özel sektörü takviye etme sayesinde bu hedefleri yakalayabilir.
Son bir yılda yaşanan gelişmeler ve petrol fiyatında hızlı düşüş, bu maddenin ekonomi için istikrarlı bir dayanak olmadığını açıkça ortaya koydu. Öte yandan son yıllarda dayatılan yaptırımlardan elde edilen deneyimler İran ekonomisini bazı gerekli yatırımlardan geri kaldığını ve iktisadı kaynaklanan yatırım yerine tüketim alanında harcandığını gösteriyor. Bu yüzden 11. hükümetin gelecek gelen bütçesinde ve 6. 5 yıllık kalkınma programında en önemli önceliklerinden biri bu geri kalmışlığı telafi etmek ve ülke ekonomisine sağlam bir dayanak yaratmaktır. Bir başka konu ise petrol fiyatlarının nereye doğru gideceği meselesidir. Nitekim petrol piyasalarına hakim olan şimdiki o duruma bakıldığında yaptırımlardan sonra İran'ın petrol geliri yaptırımlardan önceki döneme ulaşamayacağı anlaşılıyor. Yani hatta petrol ihracatı artacak olsa bile yine petrol geliri İran ekonomisinin dayanabileceği sağlam bir dayanak olamayacağı aşikar.
Gerçekte İran ekonomisi bundan böyle kendini petrolden elde edilen düşük gelirle uyumlu hale getirmesi gerekir. Ve bu da ancak petrol dışı ihracat üzerinde yatırım yapmakla mümkündür. Öte yandan yatırım sürecinin hızını kaybetmesi, iç ekonomide üretim kapasitesini düşürdüğü gözleniyor. Ancak şimdi yaptırımlar kaldırıldıktan sonra üretim kapasitesini özellikle ihracat alanı geniş olan ürünlerde artırmak ve petrol dışı ihracatı artırarak petrole olan bağımlılığı hafifletmek ve başka sektörlere geliştirerek ekonominin petrol fiyatlarının dalgalanması karşısında daha da dirençli hale getirmek mümkün.
Bir başka nokta 11. hükümetin iş başına gelmesinden sonra enflasyon oranının düşmesidir. Bu alanda meclis anahtar rol ifa etmiştir. Buna göre hükümet gelecekte ekonomik programlarında enflasyon oranını düşürmek ve tek haneli yapmak için meclisin desteklerine ihtiyacı var. Tüm bu etkenler 10. dönem meclisle ilgili düzenlenecek seçimin önemine özellikle bölgenin Bercam'dan ve yaptırımlardan sonraki dönemde durumu göz önünde bulundurulduğunda daha da arttığı anlaşılıyor.
Değerli dinleyiciler, 26 Şubat 2016 tarihinde düzenlenecek 10. dönem İslami Şura Meclisi ve 5. dönem Birkeler Meclisi seçimleri dolayısıyla hazırladığımız sohbetimizin 7. bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.